Ayrım 7, sayfa 49. D. Tartışmanın çevresi. 1930-1940 yıllarında Türk edebiyatı ve Türk basını. Bu dönemdeki edebiyat ve basın hareketlerini çözümleyebilmek için batıdaki edebi ekollerin mantığına bir göz atmak gerekir. Bir zamanlar klasisizm adı altında saf akılcılığı savunan, rasyonalist bir çığır başlatan Avrupa sanat ve düşünce dünyası arkasından romantizme yöneliyor. Akıl ve mantık düzlemi kendi içinde yetersiz kalınca duyguları yardıma çağırıyor. Sonra bu duygular yeniden akıl ve mantığın hışmına uğrayarak realizmin doğmasına zemin hazırlıyor. Arkasından da yeniden akıl ve mantığın yetersizliği baş gösterince naturalizm doğuyor. Bu, birbirini çürütme ve her defasında yepyeni bir düşünceye ulaşma, Avrupa sanat ve edebiyat ve hatta düşünce dünyasında bugüne kadar gelen bir olaydır. Bu yepyeniler öncekilerle bir bütünlük içinde değil, daha çok onların eleştirileri üzerinde yükseliyorlar. Türk edebiyat dünyası Avrupa'yı bir yapı kazandıktan sonra yaklaşık olarak bu, birbirinin eleştirileri üzerinde yeni bir tavır belirlemede aynen ortaya çıkıyor. Aynı konuya bir başka açıdan yaklaşınca Türk edebiyatı için kendine özgü bir yön daha ortaya koyuyor. Tanzimat sonrasındaki Türk düşünce ve edebiyatı, bir yandan Avrupa'da ne varsa olduğu gibi alma, bir yandan da millileşme, mahallileşme eğilimi gösteriyor. Bunların biri tam anlamıyla Avrupalı olmaya, diğeri de kendimiz olmaya yönelmek demektir. Edebiyat-ı cedidenin ve milli edebiyatın tavırları bu ikililiğin tipik birer örneğidir. Sayfa 50. Edebiyat-ı cedide döneminde Avrupa'yı bir edebiyat gündemdedir. Milli edebiyatla birlikte ise en azından malzeme açısından yerlileşme söz konusudur. Cumhuriyetle biraz daha milli edebiyatın uzantısı anlamında yerlileşme çabaları hızlanır. Araştırmanın söz konusu olduğu yıllarda ise milli olmaktan da öte mahallidir. Bir yandan Avrupa'yı bir çizgide, bir yandan da mahalli bir noktaya doğru ilerlemekte olan Türk edebiyatının bu özelliğini Burhan Cahit şöyle ifade ediyor. Milli edebiyat olmaz, ancak mahalli edebiyat olur. Kaldı ki bugün edebiyatlar beynelmilelleşiyor. Dipnot 1. N. Safa Coşkun. Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz? S. 111. Bu sözden milli edebiyatın inkarı değil, onun yerli edebiyat şekli anlaşılmaktadır. Belki üzerinde durulmak istenen asıl konu da şudur. Dünya edebiyatında ortaya çıkan beynelmilellik, millilikle çatışmakta olduğu için onun yerine aynı şeyi ifade etmek üzere mahalli edebiyat sözü kullanılmıştır. Bu, bölgesel edebiyatlara imkan tanımak, onları su yüzüne çıkarmak için de kullanılmış olabilir. Bu mahalli, bölgesel edebiyat daha çok malzemeyi içine alır. Yani dil, kullanılan çeşitli adlar ve ölçü yerli veya bölgeseldir. Yoksa bu malzemeyi kullanan ruh yapısı, yoğurma gücü, o malzemeye verilen canlılık bütünüyle Avrupalıdır. Burhan Cahit'in edebiyatın beynelmilelleşmesi bunu belirtiyor. Sözünü ettiğimiz milli değil, bölgesel edebiyat gerçeğini, o yılların basınının dağılımı da doğrulamaktadır. 1930-1940 yılları arasında yayınlanmış, taranabilen 142 dergiden 68 tanesi, değişik il ve ilçelerde, 50 tanesi İstanbul'da, 17'si Ankara'da, 6'sı İzmir'de yayınlanmaktadır. Özellikle taşradakilerin çoğunluğu o yörelerin halk evleri tarafından çıkarılmaktadır. Halk evlerinin en büyük özelliği oraların folklor malzemelerini toplayarak mahalli edebiyata hizmet etmektir. Bunun dışında da dönemin idari yapısı açısından önemli bir takım haber, yorum ve bölgesel çalışmalardan oluşan yoğun bir programı vardır. Sayfa 51. Bu mahalli malzemenin Avrupalı bir bakış, duyuş, seziş ve yaklaşımla yoğrulması, içine Avrupa'yı bir mayanın katılması ile malzemedeki mahallilik damgası ilk bakışta bir çelişki gibi durmaktadır. Yani mahalli malzeme, mahalli bir yaklaşımla yoğrulmalıydı şeklinde düşünülebilirdi. Avrupa'yı edebiyatın kaynağında akıl ve mantık düzleminde düşünme ve yoğurma vardır. Ama Batı'nın kendi edebiyat ve düşünce dünyasında olduğu gibi Türk edebiyatında da birbirini eleştirerek yükselmeler ortaya çıkar. Edebiyat-ı Cedide'nin bütünlüğüyle Avrupa'yı kabul edilen edebiyat çizgisine karşılık milli edebiyat modeli gelişir. Halbuki bunların ikisini de akıl ve mantık düzlemi beslemektedir. Cumhuriyetle birlikte milli olmak da yetersiz kalır. Bir inkılap edebiyatı ortaya çıkar. Bu daha Avrupa'yı olmaya çalışmadır. Yani bir yanda daha Avrupa'yilik, diğer yanda ise mahallilik, bu dönemin edebiyat alanında bir ikilik olarak devam eder. Türk edebiyatı ile basını bu dönemde aynı yapıdadır. Çünkü özellikle dergicilik edebiyatın ana kaynağı sayılır. Edebiyat öncelikle dergilerde kendini gösterir. Sonra kitap olarak karşımıza çıkar. Bu dönemin inkılap edebiyatı adlandırmasından da anlaşılacağı gibi önemli bir özelliği politik olmasıdır. Halk evleri o günlerde ülkeyi yöneten Halk Partisi'nin kültürel uzantısıdır. Bu tür çalışmalar yapan halk evleri onun tutumundan etkilenecektir. Halk Partisi, halk evi, halkçılık gibi kavramların da işaret ettiği gibi bu dönemdeki edebiyatın Türk edebiyatındaki yeri halk edebiyatıdır. Ama edebiyat, halk edebiyatının gerçekten yaşatılması değildir. Onu da içine alan folklorik çalışmaların yanı sıra bölgecilik gayretiyle divan edebiyatı içinde yer aldıkları halde anılan, üzerlerinde çalışmalar yapılan sanatçılar da vardır. Sayfa 52. Halk Evi dergisi olmadığı halde onlarla aynı edebiyat politikası içinde yer alan Varlık dergisi başta olmak üzere bazı gruplarca çıkartılanlarda inkılap edebiyatı kavramı içinde değerlendirilirler. Ancak bu tür dergilerde sanat kaygısı ağırlıktadır. Bunlarda sanatçı yaklaşım sonucu farklı değerlendirmelerde bulunduğu için çevrenin hışmına uğrayan yazılar da yayınlanır. Bir başka basın tipi Hüseyin Cahit'in çıkardığı fikir hareketleridir. Onda kendisi hariç hiçbir Türk yazarı yoktur. Dergi genellikle Batı'dan tercüme edilen sosyal ve felsefi ağırlıklı yazılarla çıkar. Neredeyse Batı düşünce dünyasının bizde dikkatli bir temsilcisi ve takipçisidir. Necip Fazıl'ın çıkardığı Ağaç dergisi ise bunun tamamen tersi bir tutum içindedir. Avrupa'yiliğin keskin eleştirileri sayılabilecek birçok yazı yayınlanır. Basındaki bu ferdi çıkışlar gibi edebiyatta da yukarıda çizmeye çalışılan tabloyu zorlayanlar da vardır. İşin sanatkarlığını yapan, böyle davrandığı için bugünlere taşmış bu edebiyatçılar, bu araştırmanın konusu olan tartışmaya sanatçı yaklaşımlar getirmiş, belki ağır suçlamalarda bulunmuş ama düşüncelerini bir sanat kaygısının gölgesinde vermişlerdir. Buna rağmen onları dönemin genel geçer akçesi açısından istisna saymak zorundayız. Sanat araştırması olduğu için gerçek sanatçıların görüş ve düşüncelerinin önemine dikkat çekilebilir. Ancak araştırma genelde yapıldığı ve bu sanatkarlara göre basında çıkan diğer düşüncelerin çok ağırlıkta olduğu gözlendiği için dönem bu çoğunluğun çizgisinde adlandırılmıştır. Bu, çoğunluğun değerlendirmesinin doğruluğu anlamına gelmez. Araştırma yapmanın anlamı bu noktada takılıp kalmayı önlemek, doğru olan hangisi ise onu su yüzüne çıkarmaktır. Araştırma için genel bir edebiyat ve basın tablosu çıkarmak istendiğinden, bu ferdi çıkışlardan çok döneme hakim gözüken inkılap edebiyatı ve basını üzerinde duruldu. Diğerleri de bu arada söz konusu edilmiş oldu. Sayfa 53. Tartışmanın nedenleri. 1. Farklı dünyalar. Divan edebiyatı dünyası. Agah Sırrı Levent, divan edebiyatı başlı başına bir alemdir, diyor. Dipnot 1. Agah Sırrı Levent, divan edebiyatı S5. Kaynağın bir başka sayfasında da eski edebiyatta anlaşılmayan cihet yalnız kelimelerin bugün için bize yabancı olması değil, belki aksettirdiği hayatın ve taalluk ettiği mefhumların bizden uzaklaşmış bulunmasıdır tespitinde bulunuyor. Dipnot 2. AG S8. Menfuat Köprülü Ne Safa Coşkun'un "Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz?" anketine verdiği cevapta, "Bizim bu ümmet devri edebiyatı" tabirini kullanıyor. Dipnot 3. Ne Safa Coşkun, "Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz?" S11. Agah Sırrı da "Ümmet Çağı Türk Edebiyatı" adıyla bu konuda bir kitap yayınlıyor. Dipnot 4. Asırı Levent, "Ümmet Çağı Türk Edebiyatı", Ankara 1962. Yahya Kemal şu sözlerle ümmet kavramının yaklaşık bir tanımını yapar. Biri Sami, biri Aryani, biri de Turani, yani üç zıt zümreden olan Arabi'de, Farisi'de ve Türkçe'de şiirin şekilleri birdir. Çünkü kitap birdir, din birdi, medeniyet birdi, irfan birdi, hazlar ve lezzetler bir idiler. Dipnot 5. Yahya Kemal, Edebiyata Dair. S133. Agah Sırrı'nın söyledikleri kavramı biraz daha anlaşılır kılacak niteliktedir. Kur'an ve hadis eski şairlerin bol bol istifade ettikleri bir hazinedir, bir ilham kaynağıdır. Dipnot 6. A. Sırrı Levent, Divan Edebiyatı, S101. Sayfa 54. Her ne kadar kaynaklarla ilgili bir söz de olsa, ümmet kavramının İslam kültürü çerçevesinde oluştuğunu açıklığa kavuşturması yönünden önemlidir. Rüştü Şardağ'da yaklaşık bir ifadeyle ümmet kavramının İslam kültürünce oluşturulduğunu kabul ediyor. O ayrıca bu zihniyetin, yani ümmetçiliğin, Osmanlı Devleti boyunca sürdüğünü, Osmanlılıkla Müslümanlığın birlikte düşünülmesi gerektiğini söylüyor. 13. asır sonlarından 19. asır eşiklerine kadar akan seneler boyunca o hep Osmanlı ve Müslüman kaldı ve hep onun zaferlerini, acılarını terennüm ederek ümmet zihniyetinin meyvelerini vermekte devam etti. Dipnot 7. Rüştü Şardağ, Edebiyatımızda Vatan Duygusu, Varlık Dergisi, Aralık 1939, N154, S263. Buradan yola çıkarak divan edebiyatının dünyası ümmet kavramıyla belirlenebilir. Bu, Müslüman bir dünya demektir. İslam ümmetçiliği de denen bu dünya Kur'an'dan kaynaklanmaktadır. Buna rağmen divan edebiyatının dünyasını anlayabilmek o kadar kolay değildir. Öncelikle Y. Kemal'in sözünde de anlaşıldığı gibi yalın kat değil komple bir yapıya sahiptir. Yalnızca dil açısından baktığımızda Arapça, Farsça ve Türkçeden oluşuyor. Ama edebiyat deyince yalnızca dili çözmek yetmiyor. Kültür ve insan, çevreye getirilen yorum da dil kadar edebiyatın oluşmasına katılımda bulunuyorlar. Hatta divan edebiyatı dünyası için Arap, Fars ve Türk dünyalarının birleşimiyle oluşmuştur gibi bir söz de yukarıda başvurulan kaynaklara göre yanlış olmaktadır. Onların belli karakterlerinden çizgiler taşısa bile bütün bunlara rengini veren, bu karakterleri yeniden yapılandıran bir başka etken ve yapı söz konusudur. Agah Sarı'nın yukarıya alıntılanan Kur'an ve hadis eski şairlerin bol bol istifade ettikleri bir hazinedir sözünde de belirtildiği gibi, bu dünyanın asıl dinamiği Kur'an ve onun bir açılımı demek olan hadislerdir. Sayfa 55. Divan edebiyatının dünyası deyince bu edebiyatı oluşturan insanlar, yani sanatçılar ve onların çevresinde yer alan diğer insanlarla onların içinde yaşadıkları şartlar, bu şartları belirleyen yapı, görünen ve görünmeyen bütün bir çevre düşünülmelidir. Çevreyi insanlar kendileri düzenlerler. Gerekirse çevrelerine müdahale ederek yenilerler. Bu arada çevreleriyle birlikte kendilerini de düzenlemiş, belirlemiş olurlar. Kendi düşünceleri doğrultusunda bir dünyanın olması için olanca gayretlerini kullanırlar. Her ne kadar sosyolojide insanların çevre tarafından belirlendiği öne sürülse de burada asıl olan genelde kabul görmüş bir çevrenin işlevi söz konusudur. Sözü edilen çevre ise henüz oluşturulmaya çalışma dönemindeki çevredir. İnsan istemediği çevreyi müdahale ederek değiştirir. Bu noktada insana en çok yardım eden duygu ve düşünceleridir. İşte bu duygu ve düşüncelerin oluşumu noktası İslam kültüründe, yani Kur'an'da açıkça belirlenmiştir. Kur'an'da o Resul ancak kendisine vahyedildiği şekliyle konuşur. Kendiliğinden, kendi istediği gibi asla konuşmaz denmektedir. Dipnot 8. Kur'an-ı Kerim En-Necm suresi ayet 3. Peygamberin konuşmaları Kur'an'ın önerdiği tipte bir insan ve çevrenin oluşturulmasını hedef almaktadır. Kur'an'da yine bu konuda şöyle bir ayet vardır. Muhakkak Allah size adaleti, iyiliği, yakınlarınıza vergili olmayı emreder. Her türlü kötülükleri ve fuhşiyatı da yasaklar. Tutasınız diye size öğüt verir. Dipnot 9. Kur'an-ı Kerim En-Nahl suresi ayet 90. Yani Kur'an, böyle bir oluşum için açıkça peygamberi ve onun aracılığıyla da diğer insanları zorlamaktadır. Hatta bu uğurda tarihte bütün peygamberlerin başka yerlere göç ettikleri kaydedilmektedir. Son peygamber Hazreti Muhammed kendi çevresini bütünüyle Kur'an'ın önerdiği çizgiye getiremediği için daha kendisi böyle bir çareye başvurmadan önce bazı insanların Habeşistan'a göç etmelerini istemişti. Çünkü içinde yaşadıkları toplumun oluşturduğu çevre ile kendi oluşturmaya çalıştığı çevre arasındaki çatışmada Müslümanların yenilmesini istemiyordu. Daha fazla zorlanınca Medine'ye göç ederek istediği çevreyi orada oluşturdu. Bir takım düzenlemelerle yepyeni bir toplum örneği ortaya koydu. Sayfa 56. Şu nokta önemlidir. Allah kendi istediği dışında en küçük sapma ve yanılmalara hemen Cebrail yoluyla, yani vahiy ile müdahale etmiştir. Hazreti Muhammed S.A.S.'nin çevresi böyle böyle kurulmuştur. Şu olay bunun tipik bir örneğidir. Sürekli Mekkeli zenginlerle ilgilenen, onlar Müslüman olsun diye didinen Hazreti Muhammed S.A.S. bir kör ve fakir kişi de yeni dini duymak, öğrenmek için geldiğinde onunla ilgilenmediği için vahiy gelir ve bu davranışının yanlışlığı öğretilir. Hidayetin ancak Allah'ın istemesiyle olacağı, tebliğ konusunda hiçbir ayrım gözetilmeden herkesle ilgilenilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulur. Kendisine o ama geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi. Onun halini sana hangi şey bildirdi? Belki o temizlenecekti. Yahut öğüt alacaktı da bu öğüt kendisine fayda verecekti. O Kur'an bir öğüttür. Dileyen onu beller. Dipnot 10. Kur'an-ı Kerim Abese Suresi ayet 1-12. Divan edebiyatı dünyasının herhangi bir toplumun malı ve dünyası olmadığı, onun toplumlar üstü, doğrudan Allah'tan gelen vahiyle ve peygamber eliyle oluşturulması sonucu ortaya çıktığı konusunda agah sırrı şunları söylüyor. İslamiyet, kendi içine giren bütün kavimlere şamil olmak üzere yeni bir nas, yeni bir iman ve yeni bir bilgi silsilesi getirmiş oluyor. Bu suretle yeni bir fikir manzumesi teessüs etmiş bulunuyordu. Dipnot 11. Agah Sırrı Levent, Divan Edebiyatı S8. Hasan Ali'nin Fuzuli dünya umurunda şeriata bağlıdır sözü de bu noktayı açıklayıcı durumdadır. Dipnot 12. UNESCO yayına hazırlayan Fuzuli S8.